Ayrım 10, sayfa 55. Durkheim metodu. Durkheim'ın yöntemini Sosyolojik Yöntemin Kuralları adlı kitabında açıklamıştır. Başlangıç bölümünde söz edildiği üzere Durkheim, toplumsal olguyu doğa bilimlerinin yöntemleriyle araştırılabilecek bir görüngü olarak ele almış ve sonrasında da toplumsalın yine toplumsal üzerinden açıklanabileceğini ifade etmiştir. Durkheim, sosyolojik metodunu bu ilkeler üzerine inşa etmiştir. O, ayrıca doğası gereği toplumsal olan kuralları araştırmak ve bireyin eylemlerinin arkasında toplumsal olguların bulunduğunu ispatlayan ampirik deliller bulmaya çalışmıştır. Durkheim için üçüncü bir problem ise, toplumsalın başka problemlere neden olduğunun ispatlanması olmuştur. Durkheim'a yapılan eleştirilerden bir tanesi de ilginç bir şekilde bu hususu çalışmalarında ele almaması ile ilişkilidir. Durkheim, temelde toplumsal yaşamın toplumsal olgular tarafından belirlendiği görüşünden yola çıkar. Bu sonuca kendi gözlemleri ve ilkel toplumlar üzerine yapılmış araştırmalardan hareketle varır. Buradan hareketle Durkheim, toplumsal fenomenlerin toplumsal bir hadiseye dayandığını varsayar. Sonraki aşama ise bu varsayımların ispatlanması safhasıdır. Toplumsal olgular kuramsal ve soyutturlar. Bu manada Durkheim'a göre her sosyolojik çalışma ilk önce kuramsal bir yapı ortaya koymalı ve daha sonra bu yapıyı dikkatle incelemelidir. İlk önce toplumsal olgu ortaya konmalı, analiz edilmeli ve sonrasında da gerçekliğin doğruluğu kontrol edilmelidir. Yani Durkheim her şeyden önce iş bölümü gibi toplumsal bir fenomenden yola çıkar. Bu toplumsal fenomenin dayanışma gibi toplumsal bir olgu üzerinden organize olduğunun farkına varır ve nihayetinde ise bunu ampirik olarak ispatlar. Durkheim'ın araştırmalarının merkezinde mukayese bulunur. Bilindiği gibi toplumsalın pek çok farklı görünüş formu vardır. Farklı olaylar karşılaştırıldığı takdirde toplumsalın görünüş formlarının çeşitli biçimleri ortaya çıkmış olur. İş bölümünün farklı formlarının olması gibi. Durkheim metodunu paralel varyasyonlar yöntemi olarak adlandırır. Bu metodun özelliği, aynı üst başlık altında eline alınabilecek olan tüm benzer durumların mukayese edilmesidir. Mesela dayanışma başlığının altında iş bölümünün araştırılması buna bir örnektir. Durkheim, ilkel ve gelişmiş toplumlarda hasat zamanının nasıl olduğunu gözlemler ve her iki toplumda da dayanışmanın farklı formlarına uygunluk gösteren toplumların kendilerine has özellikler bulur. Buradan da toplumsal olguların farklı tarihsel prensiplerinin olduğu görünebilir. Durkheim'ın metoduna göre sonuca ulaştıran şey, bir kuramın gerçeklik içerisinde değerlendirilmesi ve bu kuramın hangi fenomenler içerisinde ortaya çıktığının ve bu fenomenlerin hangi farklı toplumsal alanları temsil ettiğinin araştırılmasıdır. Durkheim'ın metodunda her zaman farklı kültürleri gözlemlemek gerekmez. Aynı kültür çerçevesi içerisinde farklı varyasyonlar da araştırılabilir. Bu alanda Durkheim'ın klasik metoduna en güzel örnek, daha önce de ismini andığımız intihar üzerine olan çalışmasıdır. Örnek: intihar. Durkheim çalışmasına intiharı bireysel motivasyonlarla açıklamaya çalışan psikolojik kuramların konuyu tatmin edici bir şekilde açıklayamadığını iddia ederek başlamıştır. Bu kuramlar intiharın sadece çok sınırlı bir yönünü ele alırlar. Belirli bir psikolojik durum, dengesizlik veya yılgınlık kişilerin kendi hayatlarına son vermelerini açıklayabilmek için yeterli değildir. Bu faktörlerle açıklanan intihar, toplumun aynı tabakaları içerisinde simetrik bir biçimde ortaya çıkmalı veya kişisel etkilerle durdurulabilmelidir. Buna karşılık Durkheim, toplumsal yapılarla intihar arasında bir bağlantı olabileceği fikrinden yola çıkar. Ona göre intihar, her toplumda ortaya çıkan ve sosyolojik olarak araştırılabilecek toplumsal bir olgudur. Durkheim, üç farklı intihar türü olduğunu ifade eder. Bencil intihar, diğer kamcı intihar ve anomik intihar. Bencil intiharın sebebi, bireyin topluma yeterince entegre olamamasıdır. Bencil intiharda bulunan kişi kendine acı çektirir. Kendini çevreleyen, fakat aynı zamanda onu dışlayan toplumu kötü olarak algılar. Kendimi öldürürsem, kendim için en iyi olanı yapmış olurum cümlesi bencil intiharda bulunan kişiler için tipik bir ifadedir. Aşırı ailevi sorumluluklar dolayısıyla kendini öldüren yahut işlediği bir suçun hesabını nasıl vereceğini bilemeyen birinin intiharı, bu intihar türü için örnek teşkil eder. Diğer kamcı intihar, kişinin kendini tam olarak toplumun değerleriyle özleştirmesi, aşırı ve ölçüsüz entegrasyon sonucunda ortaya çıkar. Gemisiyle birlikte batmayı tercih eden kaptanın, başkasının şerefini lekelediğini düşünen ve bu nedenle kendini öldüren askerin, kocası öldüğü için onunla birlikte gömülen Hintli bir kadının intiharı bu türe verilebilecek örneklerdir. Üçüncü bir form olarak anomik intihar, kişinin beklentilerinin toplumsal olanla uyuşmadığı ve kişinin nereye adapte olacağını bilemediği durumlarda ortaya çıkar. Anomik intihar, değerler sisteminin çözüldüğü ve kişinin kendini adapte edeceği normlar bulamadığı zaman söz konusu olur. Bencil intiharda bulunan kişi, toplumun ondan ne talep ettiğini bilir. Suçlu olan kişi çaldığı parayı geri ödemek zorunda olduğunu bilir. Geri ödemeyi yapabilir ama bunu yapmayı tercih etmez. Aynı şekilde aşırı ailevi sorumlulukları olan bir eş, ailevi sorumlulukları üzerine alması gerektiğini bilir. Anomik davranan kişiler ise toplumun kendilerinden taleplerini, toplum içerisindeki yerlerini bilmezler ve oryantasyon problemi yaşarlar. Gençlerin intiharı genellikle bu intihar türü altında sınıflandırılır. Durkheim, ilk olarak gerçeklikte farklı intihar türleri olduğunu, ikinci adımda ise bu farklı intihar türlerinin farklı toplumsal yapılara dayandığını gösterir. Toplumsal bir olgu olarak intiharı farklı toplumsal olgularla açıklar. Bu bağlamda Durkheim, araştırmaları neticesinde diğer kamcı intiharın genellikle geleneksel toplumlarda ortaya çıktığı sonucuna varır. Örneğin bir subayın kendini öldürmesi ordu içerisindeki geleneksel düzenle ilişkili bir durumdur. Yine gemisiyle birlikte batmayı tercih eden bir kaptanın intiharı da bu türe bir örnektir. Bir kaptanın vazifesini yerine getirmesinin intihar olarak nitelendirilmesinde bazı zorluklar vardır. Durkheim, anomik intihar türünün ise endüstri toplumu Fransa'sı için tipik intihar türü olduğunu ifade eder. Durkheim araştırmasında intiharın ortaya çıkış şekillerini şehir ve kırsal alanı birbirinden ayırarak farklı toplumsal çevrelerde inceler ve Katoliklerle Protestanlar arasında gerçekleşen intihar oranlarını karşılaştırır. İstatistiksel belgelere göre Katoliklerde Protestanlara nazaran intihar oranlarının çok daha düşük olduğunu görür. Bu aşamada dinin intihar oranlarında önemli bir unsur olduğu sonucuna varır. Protestanlarda dini geleneklerin zayıflaması, (parantez) her şeyden önce Protestanların Katoliklere nazaran daha yoğun yaşadıkları şehirlerde, intihar oranlarında artış olarak kendini gösterir. Yani bu bağlamda din, Durkheim'a göre intihar üzerinde üzerinden intihar gibi ikinci bir toplumsal olgunun açıklandığı toplumsal bir kurumdur. Kuram ahlaki sorumluluk taşımalıdır. Durkheim sadece analiz yapmakla yetinmez. Bu analizlerden pratik hayata yönelik hangi tutarlı sonuçların çıkarılabileceği sorusunu sorar. İntihar engellenebilir mi? Dahası engellenmeli mi? Bu soruları Durkheim'in mantığına göre cevaplayabilmemiz için her şeyden önce Durkheim'in yapmış olduğu patolojik ve normal ayrımına başvurmamız gerekmektedir. Durkheim'a göre normal olan toplumda alışılagelmiş bir şeydir. Alışılagelmiş olan şeyin ne olduğunu belirlemek ise kolay değildir. Alışılagelmiş olan, kriz zamanları dışında, toplumda uzun yıllara dayalı olarak oluşmuş istikrardır. Her toplumun içerisinde suç olduğu gibi intihar da vardır. Yani bir toplum içerisinde belli bir suç ve intihar oranının olması tamamıyla normaldir. Patolojik olan ise bu orandan aşağı veya yukarıya doğru olan sapmalardır. Eğer bir toplumda belli dönemlerde normal suç oranının çok üzerinde bir suç oranı ortaya çıkarsa, bu önlenmeye çalışılması gereken bir durumdur. Aynı şekilde istikrarlı suç oranında aşırı düşüş yine toplumun patolojik bir haline işaret edebilir. Mesela savaş zamanlarında toplumlardaki intihar oranı toplumun istikrarlı intihar oranından oldukça düşüktür. Yine de kimse intihar oranını düşük tutmak için savaş olmasını arzulamaz. Sosyoloji toplumun normal durumunu koruma, normal olana ulaşma yahut patolojik olana karşı duruma yollarını göstermek gibi ahlaki bir sorumluluk taşır. Durkheim, intiharla ilgili eserinin son bölümünde bu farklı yolların neler olabileceğini göstermeye çalışır. Aile ve okulda eğitim bu yollardan bir tanesidir. Bu kurumların etki imkanları ama aynı zamanda sınırları her zaman alternatiflerinden biridir. Aile ve okul tarihsel kurumlardır ve kültürel olarak toplum üzerindeki etkileri sınırlıdır. Durkheim genel ilkelerin ne olduğunu sorar ve bir kuramın toplumsal bütünlüğü göz önüne aldığı takdirde ahlaki olarak sorumlu bir kuram olacağını ifade eder. Durkheim için bu, bütün toplumsal fenomen formlarını yönlendiren en üstte bulunan bir kriter ve son bir dayanak mevcudiyeti anlamına gelir. Durkheim, ahlaki yönden sorumlu olan en üst kriteri din olarak adlandırır. O, toplumsal olan her şeyi dinin yapısına dayandırır ve toplumsal olanın dini olana nasıl uyduğunu açıklar. Durkheim bu düşüncelerini Dini Hayatın İlksel Biçimleri adlı eserinde ortaya koyar. Din evrenseldir. Tüm toplumlarda dini yapılandıran kutsal ve profan ayrımı vardır. Din topluma yön verir. Toplumsal olan, dini olana göre yönlenir. Bunun da bireylerin davranışı üzerine zorunlu bir etkisi vardır. Bu noktada Durkheim işlevsel bir din kavramını savunan din sosyolojisinin önemini vurgular. Durkheim için dinin Hristiyanlık, İslamlık gibi içerik olarak tanımlanması öncelikli değildir. Öncelikli olan, dinin yerine getirdiği işlevlerdir. Her toplumda dinin merkezi görevi kutsal ve profan olanın birbirinden ayrılmasıdır. Yeni yüzyıla girerken Max Weber'in farklı ekonomik yapıların toplumun dini anlayışıyla bağlantılı olduğunu göstermesiyle din sosyolojisi altın çağını yaşamıştır. Sonuç: Durkheim 20. yüzyılın ampirik toplumsal araştırmalarının temellerini geliştirmiştir. Temel düşüncesi, toplumsal olguların direkt gözlemlenebilir ve analiz edilebilir şeyler olarak ele alınmasıdır. Bu noktada Durkheim, Comte'un sadece doğrudan gözlemlenebilir, somut ve ölçülebilir olanı konu edinen pozitivist bilimine başvurur. Toplumsal olgular, Durkheim'a göre doğrudan gözlemlenemez ama fenomenlerden yola çıkılarak incelenebilirler. Bu noktadan hareketle Durkheim ampirik kontrol edilebilir kuramın temel iskeletini oluşturur. Sosyolojik kavramlar toplumsal olguları niteler ve toplumsal olguları niteledikleri takdirde sosyolojik kavramlar olarak adlandırılabilirler. Bundan dolayı sosyolojik kavramların reel oluşumları niteledikleri varsayılır. Ampirik kurallar toplumun gözlemlenmesi yoluyla şekillendirilir ve nihayetinde bir açıklama modeli ortaya konur. Bu açıklama modeli toplumsal olanın bireysel olan üzerinden değil de toplumsal olan üzerinden açıklandığı sosyolojik kuramlar düzleminde oluşturulur. Durkheim'ın bu düşüncesi ona yöneltilen eleştirilerin de vurguladığı gibi tam olarak gerçekleştirilemez. Her şeyden önce kuramında metodolojik bir eksiklik mevcuttur. Durkheim ilk olarak kendi özel kuramını destekleyen verileri yine kuramına göre sınıflandırır. Elde ettiği veriler sadece kuramı açıklar ve kuramın tasnif gücünü gösterir. Ama kuramı ispatlayamaz. Durkheim, metodolojik olarak kuramın ve uygulamanın bir araya getirilmesinde ciddi zorluklarla karşılaşmıştır. Buna rağmen Durkheim, modern sosyoloji kuramları için tartışılmaz bir öneme sahiptir. O, sosyolojiye yöntemsel olarak bilimsel bir temel kazandırmıştır. Aynı zamanda endüstri toplumu üzerine, endüstri toplumu konularının sınırlarını da aşan araştırmalar yapmış, toplumun bütününe ve insanların toplum olmadan var olamayacağı gerçeğine işaret etmiştir. Bunun vurgulanması ise sosyolojinin görevlerinden biridir. Ampirik toplumsal araştırmanın tarihi. Durkheim, metodolojik usulle ilgili verileri kurama bağlayan bir model geliştirmiştir. Ondan önce de Comte, matematikleştirmeye karşı tenkit edici bir tutum takınmıştır. Bundan başka, üniversite camiası dışından pek çok isim toplumsal süreçleri sayılarla ifade etmeyi istemiş ve pek çok rakamı bir araya toplamayı temel amaç edinmiştir. Bu tarz istatistiksel araştırmalar ilk olarak siyasi alan içerisinde anket olarak karşımıza çıkmış ve bir süre bilimsel olarak kabul görmemiştir. Bu araştırmalar genellikle zengin veri toplamayla alakadar olan iktidar adına yapılır ve söz konusu araştırmalarda toplumsal problemler ön plandadır. Halkın fakirliği, şehirlerde yaşam tarzı, ailelerin iskân durumu araştırma konularından bazılarıdır. Doğa bilimlerinin yöntemlerine dayanarak toplumsal olguların temeline inmek, tek tek olayların bir tarafa bırakılması ve toplumsal gerçekliğin sayılarla ifade edilmeye çalışılması ile mümkündür. İngiltere'de bu okul siyasal matematik olarak bilinirken, Almanya'da moral istatistik olarak adlandırılır. Bu alanda en ünlü isim olan Belçikalı Adolf Quetelet (1796-1874) istatistik ve olasılık hesaplarını sosyal bilimler içerisine sokan kişidir. Görünürde düzensiz görünen toplumsal yaşamın içerisindeki düzeni matematik aracılığıyla göstermek istemiştir. Quetelet, suç ve edebi yeteneğin gelişmesi gibi istatistiksel düzenlilikler yoluyla açıklanabilecek bütün konuları araştırmış ve suçun 20-25 yaşları arasında en fazla olduğu, daha sonraki yaşlarda ise giderek azaldığı, edebi yeteneğin ise 30 yaşına kadar geliştiği ve 50 yaşından sonra azalmaya başladığı gibi sonuçlara varmıştır. Bu araştırmaları ışığında Quetelet, ampirik toplumsal araştırmanın öncülerinden kabul edilir. O, istatistiki yöntemleri toplumsal gerçekliği nitelemede kullanılan ilk kişidir ve araştırma konularını sadece yaş ve cinsiyet gibi basit değişkenlere indirgememiş, aynı zamanda zihinsel yetenekler ve ahlaki özellikler gibi konuları istatistiki olarak araştırmayı denemiştir. Bununla birlikte Quetelet bu konuların aslında göstergeler yardımıyla ölçülebileceğini biliyordu. Yani Quetelet aynı zamanda göstergeleri sosyolojinin kuramsal kavramları için kullanan ilk kişidir. Kanunlara aykırı hareket etmeyi bir suç çeşidi olarak ele almış ve bunun da belli yaşlarda daha yoğun olarak ortaya çıktığını göstermiştir. Aynı şekilde edebi yeteneği de Fransız edebiyatçıların en ünlü eserlerini yazmış oldukları yaşlar üzerinden ölçmüştür. Quetelet, nüfusun belli kesimleri arasında ölüm oranları karşılaştırmış ve doktorların daha genç yaşta öldüklerini, ilahiyatçıların ise daha uzun ömürlü olduklarını tespit etmiştir. Bu tespitini de ilahiyatçıların hiçbir şekilde aşırılıklara kaçmayan bir yaşam tarzı sürmelerine bağlamıştır. Yine insanların büyüme, vücut büyüklüğü ve ağırlıkları ile ilgili istatistikleri ortaya koymuş ve bu tarz istatistiklerin yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğine kanaat getirmiştir. Bu düşünce günümüzde pek çok anket araştırması için de geçerlidir. Quetelet şüphesiz resmi istatistiğin gelişmesi için pek çok şey yapmış, bununla birlikte geniş yorumları ve sık sık yüzeysel sayılabilecek istatistik kullanımı ile eleştiri de almıştır. Bu gelenek içerisinde sayılan, dönemin devrimden kaynaklanan toplumsal problemlerini ve toplumsal reformcu ilgilerini konu edinen pek çok çalışma yapılmıştır. Nüfusun gelişimi ve artışı ile ilgilenen Prusyalı vaiz Johann Peter Susemihl'in işçilerin ev idareleri hakkında zengin araştırmalar yapmış olan Frederick Lapley'in, İngiltere'de tarım işçileri üzerine çalışan David Davidson, işçi sınıfı üzerine çalışmalarıyla Frederick Engels'in, Norveç'te serseriler ve çingeneler üzerine çalışmaları olan Hilar Sand'ın, Polonya'nın yukarı Silesian bölgesinde nüfus çalışmaları yapmış olan Dr. Workov'un, ama her şeyden önce Charles Bott'un 1900'lü yılların İngiliz toplumunu analiz ettiği kapsamlı toplumsal incelemesi bu türden araştırmalara örnektir. Tüm bu saydığımız istatistiklerin birbirinden farklı ilgi alanları vardır. Lapley ve Workov muhafazakar olarak nitelenirken Engels ve Bott sosyalist düşünce içerisinde yer alırlar.